Bugünkü konuşmacımız Ali Alpar bize gravitasyonel dalgaları anlatacak. Geçen sene gözlendi, çok önemli. Yıllardır bekleniyordu. Ali Alpar ODTÜ fizikten mezun, lisansını orada almış. Sonra doktorasını Cambridge Üniversitesi'nde yapmış. İlgi alanı nötron yıldızları ve pulsarlar. Buradan belki pulsar seslerini dinleyeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Columbia Üniversitesi'nde gitmiş sonra. University of Illinois'de de çalışmış. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde Marmara'da bulunmuş. ODTÜ'de bir süre bulunuyor, çalışıyor. Sonra Sabancı Üniversitesi'nde, şimdi hala oradan. Kendisi bu arada TÜBA üyesi idi, istifa etti. Burada şimdi Bilim Akademisi'nin başkanı, TÜBA Konseyi'nde bulunmuş. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yapmış. Şu anda Türk Astronomi Derneği Başkanı. Ödülleri var. TÜBİTAK Teşvik Ödülü var. Sedat Simave Ödülü var. TÜBİTAK Bilim Ödülü var. TUVAS adına alınmış. Kendisini dinleyeceğiz bugün. Teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler Önder. Türk Astronomi Derneği'nin başkanı değilim artık. Eskiden idim. Şimdi ilk slaydımızla başlayalım. İlk slide. Geriye gideceğiz. Tamam. Şimdi geçen sene hepiniz duyduğunuz Türkiye'de de bütün dünyada da büyük bir sansasyon oldu. Kütle çekimi dalgaları bulundu. Bu gerçekten bilim için önemli bir adım. Aynı zamanda teknoloji için de çok önemli bir adım. Çünkü birazdan göreceğiz. Bu dalgaları görmek, kaydetmek o kadar kolay bir iş değil. Son derece yüksek akıllara durgunluk verecek bir hassasiyette enstrümanlar gerektiriyor. Bir sonraki slayda geçelim. Burada arkada deneyin yapıldığı yerleri görüyorsunuz. Haritada da bunların nerede olduklarını görüyorsunuz. Aynı deneyden Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı yerde, Louisiana'da ve Washington eyaletinde iki replika çalıştı. Alttakiler de bu fikri ilk ortaya atan, bu tür dalgaların gözlenebilmesinin şöyle şöyle bir yöntemle mümkün olabileceğini iddia eden ve epeyce bir uğraşmayla bu olumluluğu gösterip büyük fonlar toplamayı başaran, yani Amerikan Bilim Destek Ajansı NSF'in tarihindeki en yüksek finansman gerektiren proje bu. Bu üç kişi Kip Thorne, Ronald Dreher ve Rainer Weiss. Devam edelim. Şimdi bu konuşmada ilk önce biraz tarihten bahsedeceğim. Sonunda kütle çekiminin dalgaları buralara varmak için hangi adımlardan geçildi? Önemli yeni kavramlar tarih boyunca nelerdi? Onu anlatacağım. Bu iş tabii tarih deyince ben modern tarihten, modern bilimden bahsediyorum. Modern bilim demek Batı Avrupa'da Rönesans demek. Rönesans'ın çok önemli integral bir parçasıdır bilimsel yöntemin tatbiki. Ve bilimsel yöntemi en sistematik olarak kullanan kişi ilk defa Galileo. Galileo hareketin yasalarını, dünyadaki hareketin yasalarını büyük bir dikkatle incelemiş. Ve hareketle ilgili Galileo'nun bulgularından giderek sonunda Newton genel hareket yasalarına varmış. Newton'un hareketi en genel şekilde anlatan yasası, kuvvet eşittir cismin kütlesi kere ivme. Yani günlük hislerden ve insanların öteden beri sandığından farklı olarak bir cisme bir kuvvet, bir etki yaparsanız o cisme hız vermiyorsunuz. O cismin olan veya olmayan hızını değiştiriyorsunuz. Aynı kuvveti daha yüksek kütleli bir cisme uygularsanız daha az sonuç alıyorsunuz vesaire. Bu bütün kuvvetler için geçerli. Newton aynı zamanda tabiattaki temel kuvvetler arasında özel bir tanesinin, kütle çekimi kuvvetinin nasıl bir kuvvet olduğunu da bulmuş. Birincisini bulurken Galileo ile başlayan deneyler önemli. İkincisi için, yani Newton'un evrensel kütle çekimi yasası, iki cisim birbirini nasıl çekiyor, onun içinde temelinde Kepler'in gözlemleri var. Burada altını önemli çizmek isterim. Yeni edinilen her kavram bir takım deney veya gözlemlere dayanıyor. Yani birileri böyle buyurdu diye doğa hakkında bir şey öğrenmek mümkün değil. Şimdi Newton, görüyorsunuz, Galileo'nun deneylerinden de çıkıyor. Kepler'in gök cisimle ilgili gözlemlerinden de çıkıyor. Yani hem yer cisimleri hem de gök cisimleri üzerinde geçerli bir genel hareket teorisi ortaya koyuyor. Bu teori sonradan da birçok deneyle defalarca sınanmıştır tabii. Ama zaten hem yerdeki hem gökteki olaylara bakarak çıkartıyor. Bunun altında insanlar için önemli bir yeni kavram var. Yeryüzündeki o süfli dünyadaki olaylarla ilahi gökyüzündeki olaylar aynı hareket kanunlarına tabi ve bütün bu olaylar, göktekiler dahil, gözlem ve deneyle anlaşılabilir. Şimdi Newton'un genel hareket yasasına bakın. Orada sağ tarafta cismin kütlesi var. Küçük M harfi en üstte. Bir de gök cisimleri için yazdığı evrensel kütle çekimi yasasına bakın. İki cisim birbirini çekiyorsa arasındaki kuvvet, işte birinin kütlesine büyük M yazdım orada, diğerinin kütlesine küçük M yazdım. Her ikisine orantılı. Şimdi o küçük M kütleli cismin nasıl hareket edeceğini düşünürseniz, sol taraftaki kuvvete işte büyük M kare küçük M bölü R kare vesaire yazıyorsunuz. Sağ tarafta da nasıl ivmeleneceğini belirleyen bir katsayı olarak yine cismin kütlesi var, o küçük M. İki taraftan gidiyor. Bunun sonucu ne? Kütle çekimi etkisi altında, bir büyük M cisminin oluşturduğu kütle çekimi etkisi altında etrafına koyacağınız bütün cisimler aynı şekilde etkilenir. Aynı şekilde ivmelenir. Çünkü cisimlerin kendilerine özgü kütleleri bu denklemden gidiyor. Bu baştan çok açık bir şey değil. Ama deneyler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani hareketi belirleyen kütle özelliğiyle bir cismin çekilmesini belirleyen kütle özelliği aynı kütle. Bu yüzden de Galileo'nun ilk defa farkına vardığı gibi, eğer hava olmasaydı, havanın etkisi olmasaydı, bıraktığınız iki cisim, bir taşla bir tüy, aynı hızla aşağıya düşecekti. Bu ilkenin, yani hareket yasasında ve kütle çekim yasasında aynı sayının bulunmasının önemini Einstein vurguluyor eşdeğerlik ilkesi olarak. Einstein'ın katkıları bu konuşmada birçok kez geçecek. Çünkü böyle bir 10-20 yıllık süre içerisinde bilimin birbirinden farklı, fiziğin birbirinden farklı birkaç dalında çok temel katkılar yapmış. Şimdi kütleden söz edip duruyoruz. Kütle nedir dediğimiz zaman bir cismin içerisinde ne kadar madde var? Nasıl sayıyoruz o ne kadar madde olduğunu? Atomların sayısı diyelim. Maddenin böyle temel atom birimlerinden oluştuğu, ilk çağlardan beri insanların akıl ettiği bir kavram. Ama gözlemlerle kanıtlanması ancak 19. yüzyılın sonunda. Gözlem şu: suyun içerisine bir takım toz parçacıkları, polen mesela, çiçek poleninin parçacıklarını atıyorsunuz. Bunu mikroskobun altına baktığınızda o polen tanecikleri durdukları yere durmuyorlar. Böyle zikzak rastgele hareketler yapıyorlar. Einstein'ın yaklaşımı, polen taneciği suyun içindeki moleküllerden kat kat kat daha büyük. Ama yine de o moleküllerden de çok var. Her biri rastgele sürekli olarak bu polen taneciğiyle oradan buradan vurup çarpışırlar ise, polen taneciğine tesadüfi görünen küçük küçük hareketler yaptırabilirler. Bunun teorisini yapıp da taneciğin gözlenen hareketini açıklamakla Einstein atomların varlığını ilk defa doğrudan göstermiş oldu. Çünkü bir santimetre küp suda kaç tane su molekülü bulunduğunu bu şekilde saymak mümkün. Yani birimlerden oluşuyor parça parça madde. Kaç tane? İşte bir santimetre küp şu kadar molekül var. Avogadro sayısı dediğimiz bir sayı var. Avogadro sayısını bu Brown hareketinin analizinden çıkaran ve maddenin atomistik yapısını gösteren kişi de Einstein. Şimdi devam edelim. Bir sonraki slide. Burada Ay'a ilk giden astronotlardan David Scott, Ay'da Galileo'nun söylediğini Ay'da doğrudan gösteriyor. Çünkü Ay'da doğru dürüst bir atmosfer yok. David Scott oraya götürdüğü bir çekiç ile bir de tüyü elinden bırakıyor. Bunu YouTube'da gösterebilirsiniz. Buraya almadım çünkü çok çabuk bir hareket olduğu için bir şey görmüyorsunuz bu filmde. Ama tarihi bir an bu. Yani Ay'a gidildi. Yapılan deneylerden bir tanesi Galileo'yu doğrulamak, eşdeğerlik ilkesini doğrulamak. Devam edelim. Şimdi Newton'un deney, gözlem kaynaklarından biri Galileo'ydu. Diğeri de Kepler. Kepler ne yapmış? Kepler'den önce Tycho Brahe adında çok sebatlı bir astronom var. Bu adam 30 yıl boyunca gözlem yapmış. Ne gözlüyor? Gökyüzünde yıldızların konumlarını, birbirlerine yaptıkları açıları ölçüyor. Ve bu açılara göre yıldızların arka planda oluşturduğu bir desen var. O desene göre gezegenlerin hareketini onu da ölçüyor. Filan yıldızın ne kadar açılık yerinden ne zaman geçti falan gibi. Bunu insanlar tabii gökyüzünün farkına vardıkları zamandan beri yapıyorlardı. Gezegenlerin gezegen olduğunu böyle biliyorlardı. Ama Tycho Brahe'nin yaptığı ilk çağlardan beri yapılan aynı astronomiyi yapıyor, aynı aletlerle. Ama bunu iyice mükemmel bir hale getiriyor. Sonunda açı ölçüyor. Ve o açıları 30 yıllık çabalarla çok hassas bir şekilde ölçerek gezegenlerde aynı yörüngelerde tekrar tekrar döndükleri için o periyodik yörüngelerin tekrarını 30 yıl kaydediyor. Bunu yaparken kullandığı aletler arasında teleskop yok. Çünkü teleskop ilk defa 1608 falan o zaman bulunuyor. Başka amaçlarla bulunuyor. Yani dürbün işte gemiciler, askerler kullansınlar falan diye. Galileo bunu ilk defa gökyüzünü izlemek için bir gözlem aracı olarak kullanmayı akıl ediyor hemen. Kendi teleskobunu yapıyor. 1609. Yani Kepler'le Galileo çağdaş, Tycho Brahe'den de Galileo sonra. Kepler teleskoba gerek, teleskop henüz kullanılmadan önceki en son ve en kapsamlı ve en hassas gözlem verilerini dikkatli bir analizle kullanarak gezegenlerin sistematik hareketini oradan çıkartıyor. Yani burada o çağın en hassas gözlemlerinin birikmiş olması, elinde olması önemli. Tabii ki çıkardığı yasalar da tamamen o gözlemlere dayanıyor. Ne buluyor? Şimdi bir sürü farklı çözümler öneriyor. Ne tür çözümler? Eskiden ne vardı? Ptolemy veya Batlamyus belirlediği. Gezegenlerin yörüngelerini şöyle bir modelle anlamaya çalışıyorsunuz. Bir daire üzerinde hareket eden, Güneş'in merkezde olduğu bir daire üzerinde hareket eden bir soyut nokta var. Gezegen de o nokta etrafında ikinci bir dairede hareket ediyor. Bazen üçüncü daireler falan da gerekiyor. Kepler'in elindeki veriler artık o kadar hassas ki böyle iki daire, üç daire falanla olmadığını görüyor. Başka bir sürü şey de deniyor. İşte 30-40 tane model denedikten sonra elips, gezegenin yörüngesi eğer bir elipsse ve Güneş bu elipsin odaklarından bir tanesindeyse o zaman öyle daire üzerinde dairelerden falan hepsinden çok daha iyi bir şekilde gözlemleri açıklıyor. 5 gezegen biliniyor o zaman, 5'i içinde böyle. Görüyorsunuz hem burada bir ciddi gözlem ve gözlem çabası var ve sonunda olay gözleme verilere dayanıyor. Bütün bilgi oradan geliyor. Hem de bu verilerin analizi için yeterince sistemli çalışan ve gereken matematiği kullanabilen bir adam var, Kepler. Şimdi Kepler'in, slayda dönelim. Kepler'in birinci yasası bu. Gezegenler elips üzerinde hareket eder. Güneş de bu elipsin bir odağında durur. İkinci yasası, elips üzerindeki hareket hep aynı hızda olmuyor. Gezegen gezegen güneşe daha yakınsa, şimdi şu güneş olsun, gezegen güneşe daha yakınsa, mikrofon gezegen olamayacak. Elimle yapayım o zaman. İşte bu güneş burada, unutmayın güneş orada. Böyle yakınken daha hızlı gidiyor, uzak tarafındayken hepsinin daha yavaş gidiyor. Yakınken hızlanıyor, yavaşır dönüp hızlanıyor. Bu öyle bir şekilde oluyor ki, eşit zaman aralıklarında, mesela bir ayda, bu elipsi tararken bir ayda taradığı, süpürdüğü alan, elipsin neresinde olursa olsun hep aynı. Bunun sonucu uzaktayken daha yavaş gitmesidir. Tam bu kanuna uyacak şekilde. Kepler'in üçüncü yasası da farklı gezegenleri karşılaştırıyor. Şimdi her bir gezegenin bir elipsi var. O elipsin bir genişliği var. Bir de her bir gezegenin elipsi ne kadar zamanda tamamlayıp başlangıç konumuna geri geldiği var. Bizim dünyamız için bu bir yıl. Başka gezegenler için daha kısa veya daha uzun. Kepler'in üçüncü yasası, farklı gezegenler için karşılaştırdığı zaman, gezegenin yörüngesini tamamlama zamanı, periyot diyoruz ona, bunun karesi, yörüngenin büyüklüğünün kübüne orantılı. O orantılı demek, bir sabit var orada, orantı sabiti. Bütün gezegenler için aynı, çünkü orantı sabiti güneşin kütlesini ölçüyor. Şimdi devam edelim. Kepler bilmiyor, evet. Aslında devam etmeyelim de bu slide dursun, onunla ilgili konuşmuyorum. Yine Kepler'e dönebiliriz. Newton, Kepler'in bu üç yasasını alıyor ve iki gezegenin arasında, pardon, bir güneşle bir gezegen arasındaki çekim kuvvetinin, işte her iki nesnenin, yani güneşin ve gezegenin kütlelerine orantılı olacak, aralarındaki mesafeye de nasıl bir bağlılık olacak sorusunu inceliyor ve gösteriyor ki ancak çekim kuvveti iki nesne arasındaki mesafenin karesine ters orantılı olur ise bu Kepler'in her üç yasası da geçerli olur. Başka türlü olmaz. Başka çözüm yok. Newton da bunu yapmak için Kepler'den daha ileri, hatta kendisinin geliştirdiği, bugün diferansiyel integral hesap kalkülüsü dediğimiz hesabı kullanıyor bunları yaparken. Ama çok uzun emeklerle yapılmış gözlemlerin sonucu olarak yeterince iyi bir teorik yetenek, bir teorik çerçeve, matematik varsa çok temel bir doğa yasasına Newton bununla erişiyor. Bu 17. yüzyıl. Büyük bir zafer. Çünkü gök cisminin hareketleri bilinen, bilinmeyen, ondan sonrası için öngörülerde bulunmaya başlanıyor. Ve burada önemli bir kavram var. Bakın, güneşle bir gezegen birbirini çektikleri zaman öyle yakalayıp da itip çekmiyorlar. Birbirine dokunmuyorlar. Dünyada bir arabayı itmek gibi değil. Boşluktalar. Boşlukta iki cismin bir şeyin üzerinde de durmuyorlar. Bakın, birbirlerini çekmeyle hareketleri belirleniyor. O zaman birbirlerini uzaktan etkiliyorlar. Buradan çıkarak bir aracı fikri doğuyor. Yani güneş aslında etrafındaki uzaya bir özellik kazandırıyor. Öyle ki o uzayın neresine ne koyarsanız koyun, güneşin belirlediği kuvvete göre hareket edecek. Yani olayı parçalıyoruz. Güneş uzaya bir, fizikçiler ona alan derler, bir alan kuruyor. Alanın içerisinde bulunan bütün cismin hareketlerinde doğrudan güneş değil de alan belirliyor. Alan orada bir aracı. Bu alan fikri insanlar için çok zor. Ama bir aracı fikri var. Devam edelim. Şimdi bir sonraki... Evet. Şimdi bu alan fikri olgunlaşmak için 19. yüzyılı bekliyor. Çünkü 19. yüzyılda Kütle çekiminden başka bir çok önemli doğa kuvveti, elektrik ve mıknatıs kuvvetleri ki sonra bunların aslında aynı şeyin farklı veçeleri olduğu da anlaşıldı. Bu anlaşılıyor. Bu anlaşılınca buna katkıda bulunan iki bilim insanı özellikle çok önemli, Faraday ve Maxwell. Faraday bu kavramı görselleştirmek için alan çizgileri kullanıyor. Ve diyelim ki burada bir elektrik yükü var. Şurada da bir başka bir elektrik yükü var. Bu elektrik, iki elektrik yükü arasında bir kuvvet olacak. Bu elektrik yükünün tek başına herhangi bir ikinci yükü, herhangi bir yere konan herhangi bir ikinci yükü belirleyeceği, yük üzerindeki etkiyi belirleyeceği alanı çizgilerle tasvir ediyor. Yani ne tarafa doğru çekilecekse ona doğru çizgiler çiziyor. Bu çizgiler uzayda belli yerlerde yoğunlaşıyorlar, seyrekleşiyorlar, dönüyorlar vesaire. Ve alan fikrini görselleştiren bir resim çıkıyor ortaya. Bir desen çıkıyor. Alanın her bir yük dağılımının verdiği bir alan deseni var. Bir sonraki slayda geçebiliriz. Burada görüyorsunuz Faraday'ın, pardon bu Maxwell'in bir makalesi. İşte alan çizgilerini sağda görüyorsunuz. Yukarıda da bütün bu işler laboratuvarda deneylerle yapılıyor. Faraday'ın bir yerde akım ve manyetik alan değişiyorsa, başka bir yerde de elektrik alanları, belli geometrik yapıda, geometrik desende elektrik alanları oluşur. Bunu, bütün bunlar hep sistematik şekilde yapılan deneylerle ortaya çıkıyor. Ondan sonra da Maxwell tarafından genelleştiriliyor. Bir sonrakine geçebiliriz şimdi. Deminki slide'da bir şey vardı ama geri dönmeyelim slide'a. Şimdi bu alan fikri bir takım çizgilerle falan görselleşiyor ama insanlar hala boşlukta bir etki taşınamaz. O alanı yüklenip taşıyan bir maddi ortam olması lazım. Ama bildiğimiz maddi ortamlar kadar kolay farkına varılmıyor. Çok böyle seyrek, nazik bir şey. Bunun adına esir diyorlar. İşte sanki böyle elastik bir ortam nasıl bir... Ne bileyim ben, ses mesela havada geçiyor, havanın titreşimiyle. Yahut da bir jöle parçası alsanız bir ucuna vursanız titreşir falan. İşte bu alan etkilerini de taşıyan, aracı olan bir ortam vardır diye varsayıyorlar. Çünkü daha önceki bütün tecrübeleri ve bilimde yaptıkları, geliştirdikleri fikirler hep maddi nesnelerin hareketiyle ilgili. Alan soyut bir şey. Yani belki de sadece soyut kalacak, sadece öyle bir kullanışlı kavram olacak. Onun için bu esir var, esir alanları taşıyor diyorlar. Fakat 19. yüzyılda böyle bir esir varsa, dünya da bu esirin içinde hareket ediyorsa, o zaman işte dünyanın hareketine paralel ve dik yönlerde farklı olaylar görülmesi lazım diye bir meşhur deney yapılıyor, Michelson-Morley deneyi ve böyle bir esirin varlığına gerek olmadığı, tabii yok demek değil ama varlığına ihtiyaç olmadığını, varlığının en azından eğer varsa dünyada, hareket eden dünyada kaydedilen elektrik alanları üzerinde gözlenir bir beklenen cinsten bir etki yapmadığını gösteriyor. Dolayısıyla şimdi daha soyuta doğru gidiyoruz. Yani boşlukta bu alanlar var bir alana. Ama acaba bu alanlar ne yapıyorlar? Devam edelim şimdi. Şimdi bu elektrik ve manyetik alanları ile ilgili özellikler, işte amper, Faraday, Gauss yasaları falan, en sonunda Maxwell tarafından sentezleniyor. Dört temel yasayla bütün elektrik ve mıknatıs olayları, o vakte kadar bilinen bütün deneylerin sonuçlarını koyuyor. Bu dört yasanın şöyle bir özelliği var. Elektrik ve manyetik alanların uzayda dalgalar halinde yayılan bazı durumları var. Şu demek bu. Buraya bir yük koyarsam, elektrik yükü, etrafında işte İkinci bir yükü oradan uzaklaştırıp itecek şekilde şöyle bir elektrik alanı deseni olur. Statik bir şey, yük duruyor, o da duruyor. Yükü sabit hızla hareket ettirirsem elektrik alanı deseni de onunla beraber taşınır. Ama deneyler gösteriyor ki yük eğer ivmelenirse, yani hızını değiştirerek, mesela yük bir dairede hareket ederse, o zaman bu elektrik alanı deseni öyle bir şekilde değişiyor ki, değişirken belli bir desende manyetik mıknatıs alanları da üretiyor. Ve bu ikisi birbiriyle birlikte kaynak olan hareketiyle bu dalgaları, bu alan değişimlerini diyeyim şimdilik, yaratan yükten uzaklara doğru yayılıp gidiyorlar. Yani olay aynı şöyle. Şurada bir su tankı olsa, parmağımı koyup şöyle çevirsem, çalkalasam, belli bir desende dalgalar, onlar neyin dalgası? Suyun yüksekliğinin dalgası. Bunun bir benzeri ama bunlar neyin dalgası? Elektrik alanının dalgası. Şimdi böylece elektrik ve manyetik alanları bir dinamik kazanıyorlar. Yani sadece boşluğun soyut bir hassası değil. Bu değişiyor. İki tane bunlardan, elektrik alanı, manyetik alanı. Bunların değişmeleri birbirlerinin değişimlerini belirliyor. Buna elektromanyetik dalga diyoruz. Şimdi Maxwell denklemlerinden elektromanyetik dalgalar hakikaten belli şartlarda dalgaların nerede? Boşlukta, ortada kütle yok, herhangi bir maddi nesne yok. Yük de yok. Çünkü yük oradayken dalgaları yaptı, dalgalar yayılıyor ama burada yük falan yok. Buradan gidiyor dalgalar. Uzaklara gidiyorlar, başka bir yük buluyorlar. Onu hareket ettirmeye başlıyorlar. Enerji korunuyor. Bu dalgalar demek ki bayağı gerçek bir şey olmaya başlıyorlar. Boşlukta gidiyorlar, başka bir yerde gidip işler yapıyorlar. Başka yükleri hareket ettiriyorlar, akımları koşturuyorlar falan filan. Bu dalgaların zamana bağlı dinamiği var ve etkileri var. Enerji taşıyorlar. Başka fiziksel hasar, enerji taşıyorlar, momentum taşıyorlar. Ama kütleleri yok. Dalga fikri böylece iyice gerçeklik kazanıyor. Şimdi buradan enteresan da bir sonuç çıkıyor. Maxwell denklemlerinde bu dalgaların hızını buluyorsunuz. Çok hoş bir şey. Çünkü denklemlerin içerisine elektrik deneylerinden bilinen bir sabit var. Onun sayısal değeri işte neyse, bilim sisteminize göre bir şey, onu koyuyorsunuz. Mıknatıs deneylerinden, hiç elektrikle ilgisi olmuyor sanılan deneylerden bir başka sabit var. O da denklemlere giriyor. Bu iki sabite bağlı olarak bu dalgalar nasıl yayılır? Bir hız çıkıyor. Bu hızı ayrı elektrik ve manyetik deneylerinden ölçmüş olduğunuz sabitlerce hesap ediyorsunuz, ışık hızı çıkıyor. Aa, demek ki ışık bir elektromanyetik dalgaymış. Oluyor. Üstelik ışık hızı bir sayı, saniyede 300 bin kilometre. Kime göre? Yani Maxwell denklemlerini ben o denklemlere söz konusu olan yüklere, dalgalara göre hareket ediyorken yazsam, yine aynı C ve aynı sayısal değer çıkıyor. Şimdi bu klasik fiziğe göre çok acayip bir şey. Çünkü bildiğimiz şey mesela ben buradan bakıyorum. Arkadaşım da trende gidiyor. Bir top atıyor. Topun trendeki hızı atıyorum saniyede 1 metre ise. Trende saniyede 100 metre gidiyorsa ben 101 metre hızı ölçerim. Değil mi? Toplarım hızı. Bu Galileo'nun bildiği deneylerinde uyduğu bir şey. Ama şimdi öyle bir şey olması lazım ki ışık hızını ölçtüğüm zaman, ışık hızını trende bir arkadaş bir lamba tutuyor. Işık oradan çıkıyor, hızını ölçüyor. İşte 300 bin kilometre saniye buluyor. Eski kafayla ben de buradan, diyelim ki ben de tren 100 kilometre bölü saniyeye gidiyorsa, öyle tren yok ya neyse, işte 300 bin 100 kilometre bölü saniye ile gidiyor diye ölçeceğim. Hayır, ben de 300 bin kilometre saniyeyle. Maxwell denklemleri böyle söylüyor. Ve Maxwell denklemlerinin dayandığı bütün deneyler defalarca doğru. Bu durumda Einstein diyor ki, şimdi hızlar arasında bir hız var, ışığın hızı. Bu hız, onu ölçenin hızından bağımsız olarak hiç C artı V veya C eksi V olmuyor. Hep C oluyor. Hız nedir? Hız, bir nesnenin belli bir mesafe aralığını, belli bir zaman aralığında geçtiği durumda işte mesafenin zamana bölünmesidir. Bu hız hep sabit kalıyorsa, o zaman mesafeleri ve zaman aralıklarını nasıl ölçtüğümüzün gözlemcinin hızına öyle bir bağımlı olması lazım ki sadece ışık için hız bütün gözlemcilere göre aynı olsun ve bunun bir yan ürünü olarak da başka gözlemcilere göre de zaman aralıkları ve mesafe aralıkları farklı ölçülsün kişinin hızına göre. Neye bağlı olacak bu? Tekrar dönelim slayda. Mesafe ve zaman aralıkları ölçüm yapanın deneye göre hızına V diyelim. V'nin C'ye oranına bağlı olarak değişken, göreli şeyler olacak. Onun için görelilik ismi geliyor. Fakat C bizim günlük hayattaki hızlarımıza göre o kadar büyük ki saniyede 300 bin kilometre, ben saniyede şimdi 1 metre gidiyorum. Bunun tabii ki o vakte kadar farkına varılmamış. Ve Maxwell'den sonra bunun kavramsal gerekliliklerinin çok kısa bir zaman, birkaç 10 yıl içerisinde tam olarak farkına varan kişi Einstein. Ve bunun sonucu olarak bütün bu deneyler doğru olduğuna göre, elektromanyetizmi anladığımıza göre, o zaman mesafe ve zaman ölçümleri ölçümü yapan kişinin hızına göre değişiktir. Ve bildiğimiz ölçümlerden eğer o hız ışık hızına yakınsa ciddi şekilde sapabilir. Bu özel görelilik, Einstein özel görelilik teorisi. Şimdi artık bu saate geldiğimiz zaman alanların değişmeleri, birbirlerini değiştirmeleri, dalga olarak uzayda yayılmaları, gidip başka bir yerde bir işler yapmaları, bütün bunlar iyice kabul görmeye başlıyor. Yani maddi parçacıkların dışında fiziksel gerçekliğin, evrende gerçek olan şeylerin, etkisi olan şeylerin, yaşayan şeylerin bir de başka çeşidi var, alan. Şimdi bunun arkasından, yani özel görelilik teorisinin arkasından Einstein başka bir şey daha yapıyor. Genel görelilik. Genel görelilik kütle çekimi kuvvetini alıyor. Kütle çekimi kuvveti tabii ivmelere sebep oluyor. Ve bir de bu eşdeğerlik ilkesi denen farklı kütlelerdeki çiftlerin aynı şekilde etkilenmesi meselesi var. Bütün bunları hesaba katıyor ve özel görelliliği de hesaba katıyor. Yani ışık hızından yüksek hız yok. Bütün bunları bir araya getirdiği zaman henüz ortada bir deneysel gereklilik, gözlenmiş, açıklama bekleyen bir şey yok iken, bütün bu olayların tutarlı bir matematikle açıklanmasından yola çıkarak, bu bilim tarihinde nadir örneklerden biri, genel görelilik denen teoriyi yapıyor. Bu genel görelilik teorisi, Newton'un kütle çekimi yasasını, çok kuvvetli kütle çekimi alanları ve çok yüksek hızlarda da geçerli olacak şekilde genelleştiriyor. Ve bu genel görelilik teorisinden hemen önerilen şeylerden bir tanesi de belli şartlarda, belli biçimlerde hareket eden kütleler olursa bunlar etraflarındaki kütle çekimi alanını değiştirecekler. Kütle çekimi alanı da dalgalar halinde yayılacak. Ama daha da enteresan bir şey var. Şimdi elektromanyetik alan, bundan önceki alan fikri neydi? İşte bir uzay var. Einstein'a göre daha sonra uzay zaman var. İçinde de alanlar var. Bunlar uzay zamanının içinde başka nesneler. Şimdi genel görelliliğe göre değişen alan uzay zamanının kendisi. Nasıl olacak, değişecek? Çünkü normal şartlarda bizim algıladığımız uzay, işte Öklid uzayı dediğimiz şey, yani ne demek? Düz. Düzlemi düşünelim, dümdüz bir düzlem. Eğri falan değil. Yani dünyanın eğri olması değil, uzayın kendisinin bir eğriliği yok bildiğimiz şeyde. Çok da aykırı bir fikir. Ama Einstein diyor ki, uzay zamanının kendisinin bir eğriliği olur. Bu eğrilik içine konan cisimlerin nasıl hareket edeceğini belirler ve tersine olarak uzay zaman içerisindeki nesnelerin, kütlelerin, enerjilerin dağılımı da eğriliği belirler. Bu eğrilik de bir alan ama uzaya konmuş elektrik alanı, manyetik alanı diye bir farklı özellik değil. Uzayın kendisi bir alan, değişken bir alan haline geliyor. Ve bu alanın Einstein denklemlerinin çözümlerine göre bazı durumlarda kütlelerin belli tür hareketleri altında bu uzay zaman eğriliğinin oradan oraya hareket etmesi mümkün. Dalgalar halinde. Kütle çekim dalgaları bu. 1916'daki genel görelilik yasası bunların varlığını gerektiriyor. Ama aradan epey zaman geçti. Çok da zaman geçmedi bütün bilim tarihini düşünürseniz. Çünkü çok bulunması zor bir şey. 100 sene sonra bulundular. Şimdi bir sonrakine gidelim. Şimdi Einstein'ın genel görelilik teorisi, bu gördüğünüz sağdaki T yazılı şey, teferruat sembolleri unutun, T yazılı şey maddenin ve enerjinin dağılımı ile ilgili. Yani nasıl elektrik alanlarının kaynağı elektrik yükü, uzay zamanının eğriliğinin kaynağı da maddenin dağılımı. Sağdaki dağılım şöyle şöyle ise, solda da o R ve G falan olan ifadeler uzay zamanının eğriliğini betimleyen ölçülebilir şeyler. Bunların değişimiyle ilgili bir kesin bilgi var o formülde sol tarafta. Uzay zamanının eğriliği şöyle şöyle değişir veya şöyle şöyledir, orada böyle, burada böyledir. Eğer sağ tarafta madde dağılımı şöyle şöyleyse bunu hesap edebilirsiniz. Çıkıp hesap etmek kolay değil ama denklemler bunun nasıl olacağını söylüyor. Şimdi devam edelim. Bir parantez açıyorum. Bu yıllarda yani 19. yüzyılın en sonuyla 20. yüzyılın ilk 2-3 10 yılında bir de kuantum mekaniği geliştirildi. Burada bizim için önemli olan şey şu. Bu alanlar, alanlar gerçek bir şey. Bir de kütle var, o da gerçek bir şey. Bu ikisi arasındaki ilişki nedir? Yani kütleli hareket eden parçacıkların hareketlerinin aslında bir dalga özelliği de olduğu. Evrende bütün nesneler için bir dalga gibilik, parçacık gibilik ikiliği, ikisi birden oluyorlar. Belli durumlarda bir yüzlerini veya diğerini gösteriyorlar ve dalga özellikleriyle parçacık özellikleri arasında bir tercüme var. Yani eğer söz konusu cismi betimleyen dalganın frekansı zaman içinde kaç kere titrediği şu kadarsa, bunu bir sabitle çarpıyorsanız onun taşıdığı enerjiyi buluyorsunuz. Bunun gibi şeyler. Şimdi bu olduğu zaman birincisi alanlarla kütle arasında ilişkinin ne olduğu daha somut olarak belirleniyor. İkincisi, boşluk dediğimiz şeyin de bir takım özellikleri ortaya çıkıyor. Çünkü belki duymuşsunuzdur, çok ayrıntısına girmeyeceğim, kuantum mekaniğinde belirsizlik ilkesi diye bir şey var. Bu dalgalar için çok doğal bir şey. Bir dalgayı gerçekten dalga olacaksa dibine kadar sıkıştıramazsınız bir yere. En az şu kadar sıkıştırırsınız, ondan sonra dalga boyu üzerinde bazı etkiler olur falan. Bunun yansıması olan belirsizlik ilkesi diyor ki, hiçbir parçacığı enerjisinin sıfır olduğu, tam sıfır olduğu bir yer buldunuz, ki var öyle yerler, oraya koyun parçacığı ama enerjisi sıfır olan bir noktada o parçacık sıkışıp kalamaz. Mutlaka yandaki başka noktaları da dener. Çünkü dalga ya bu, biraz yayılacak. O zaman da ister istemez enerjisi, bir hareket de katılıyor enerjiye ve minimum enerji sıfır olmuyor. Şimdi minimum enerji dediğimiz şey, her şeyi kaldırsak, vakum, fizikçilerin vakum fikri, işte olabilecek şeylerin, koyabileceğiniz enerjilerin en azını koymak. En azı sıfır değil. Böylece vakum dediğimiz şeyi de bir alan olarak bakarsanız her zaman bir alan var. Ve her zaman minimum enerji var. Evrende hiçbir şey, en düşük enerjili durumda bile tamamen hareketten, dinamikten ari değil. Şimdi bu kuantum teorisi birçok şeye uyarlandı. Bizim bugünkü konumuz olan kütle çekimi alanının kuantum teorisi henüz yapılmadı. Çok zor bir şey. Ama kuantum teorisinin çıkardığı şeyler arasında elektromanyetik alanın parçacık eşinin varlığı, bunun da adı foton. Elektromanyetik alanlar böyle tek tek fotonlar halinde, enerji paketleri halinde geliyorlar. Bunun anlaşılması oldu. Ve bununla ilgili yine Einstein'ın çok önemli bir katkısı var. Oradan çıkan teknolojik bir uygulama var. Lazer. Lazer şu, fotonlar, elektromanyetik dalgalar belli bir durumda varsa bir yerde, bundan sonra oraya gelecek, orada çıkacak fotonların da aynı duruma katılmaları olası. Ne kadar var o kadar artıyor. Lazerin prensibi de bu. Bunun da ilk teorisine katkıda bulunan insanlardan biri Einstein. Bunu özellikle altını çiziyorum çünkü kütle çekimi dalgalarını bulmakta kullanılan teknolojide lazerler kullanılıyor. Şimdi devam edelim. Şimdi bu kütle çekimi kaynakları neler? Yani evrende ne tür nesneler olursa buradan kuvvetli bir kütle çekimi dalgası üretilir. Kütle çekimi dalgalarının en etkili kaynağı bildiğimiz ve şu yeni bulunanın da kaynağı olan şey çift yıldızlar. Çift yıldızlar çok bol. Çıplak gözle veya herhangi bir teleskopla bakarsanız herhangi bir tipten gördüğünüz yıldızların artık tipine göre ama %60, %70'i çift yıldızdır. Ama sizin gözünüz veya teleskopunuzun aldığı imaj onun aslında iki ayrı nesne olduğunu ayrıştırmıyor. Çift yıldız olduğunu hareketini inceleyerek biliyoruz. Çift yıldızlar çok bol. Şimdi Einstein denklemlerine göre bir çift yıldız yani iki yıldız birbirinin etrafında kütle çekimine birbirini çekerek hep bağlı kalıyorlar, dönüyorlar yörüngelerde. Böyle bir sistem kütle çekimi dalgaları yayar. Ne kadar yayar? Son derece düşük genlikli, çok az enerjili bir şey oluyor. Bunun verimi düşük. Prensip olarak yayar. Ancak ne zaman en kuvvetlisi oluyor bunların? Eğer iki cisim birbirlerine olabildiğince çok yakınlarsa ve çok yüksek kütledilerse. Çok yakın olup da birbirinin içine düşmemeleri için küçük yıldızlar olmaları lazım. En küçük yıldızlar kara delikler, nötron yıldızları ve beyaz hücreler. Bunların da içerisinde en küçülen ve en yüksek kütle taşıyan kara delikler. Dolayısıyla ümidimiz birbirine yakın yüksek kütleli bir kara delik çifti eğer dünyadan da çok fazla uzak değilse bunun yaydığı kütle çekimi dalgalarını bir aletle belki yakalayabiliriz. Bulunan da bu. Şimdi devam edelim. Şimdi doğrudan kütle çekimi dalgaları geçen sene bulundu. Fakat ondan önce de kütle çekimi dalgalarının üretiliyor olduğunun dolaylı bir kanıtı oldu. Çünkü bu tür bir çift yıldız sistemi düşünün. Bunlardan bir tanesi pulsar olsun. Pulsar demek, işte ben de o konuda çalışıyorum. Saniyede 30 defa, 100 defa çok sık sık böyle fırfır kendi etrafında dönüyor. Her döndüğünde bir sinyal atıyor. Şimdi bu arkadaş bir de bir eliptik yörüngede dönerse o sinyallerini izlediğiniz zaman eliptik yörüngede döndüğünü anlıyorsunuz. Yörüngesinin nasıl bir yörünge olduğunu çok hassas ölçebiliyorsunuz. Demek ki bir çift yıldızda bir pulsar bulunması iyi. Şimdi bu pulsar başka bir yıldızın etrafında dönüyor. Siz radyo teleskopla bakarak nasıl döndüğünü çok hassas izliyorsunuz. Bu dönme sırasında sistem kütle çekimi dalgası yayıyor, gönderiyor uzaya. Ne yapacak? O dalgalar enerji taşıyor. Bu sistemin enerjisi azalacak. Enerjisi azaldıkça gitgide birbirine daha yakın, daha yakın, daha yakın yörüngelere geçecek. Ve yörüngenin elips olduğu durumda da yörüngede belli bir şekilde kayacak. Bunun sonuçları yani yörüngenin küçülmesi ve elips ekseninin kaymasının sonuçları pulsarın sinyalinden çok hassas ölçülebiliyor. O kadar hassas ölçülüyor ki buradan salınan saniyede enerji miktarı kaç watt diye baktığınızda işte yıldızlarında bir kere bu gözlemden hem pulsarın hem eş yıldızın kütlesini ölçüyorsunuz. Dolayısıyla kütlelerini içine koyunca Einstein'ın formülüne göre saniyede kaç watt bu uzaya salar? Ona göre ne kadar küçülür? Gözlediğimiz etki ne olacak? Hesap edebiliyorsunuz ve gözlenen etki tam tamına buna uyuyor. Yani bu sistem tam Einstein'ın formülünün söylediği şekilde o kadar watt enerji kaybediyor. Böyle virgülden sonra 4. 5. haneye kadar bu ölçülüyor, kanıtlanıyor. Bu dolaylı ama hala dolaylı. Çünkü evet oradaki yıldızlar öyle bir şekilde yavaşlıyor ki bunlar herhalde kütle çekimi dalgası yayıyorlar. Başka şey olamaz diyoruz ama bunu uzaktan görüyoruz. Gelen dalgaları işte geçen sene yakaladık. O direkt. Devam edelim. Şimdi bu geçen seneki büyük buluştan sonraki ilk yayın kısaca söylüyor ne olduğunu. 15 Eylül 2015'te işte LIGO'nun iki detektörü ayrı ayrı yerde iki ayrı alet aynı sinyali eş zamanlı olarak kaydettiler. Yani birbirini teyit ediyorlar. Birbirinden bağımsız iki kayıt. Bu dalganın biçimi, detektörlerin kaydettiği dalganın biçimi tam da genel görevliliğin öngördüğü formüllere uyuyor. Ve böylece hem kütle çekim dalganı ilk defa görüyoruz hem de şimdi anlatacağım şey bu kaydedilen sinyalin çözülmesiyle kaynakta iki tane kara delik olduğunu ve bunların artık birbiri etrafındaki danslarını, son evrelerini, birbirine kavuştuklarını, birbirinin içine düştüklerini görüyoruz. Yani en temel buluş, kütle çekimi dalgaları var, bulduk, kaydettik. İkinci olarak da iki kara delik, kütleleri şu kadar birbirinin içine düşmekte, bunu da gördük. Devam edelim. Şimdi burada haritada L1 ve H1 denen iki ayrı detektör var. İkisi de aynı deney, aynı yapı. İki defa yapılıyor ki iyice teyit olsun diye. Her birinin içerisinde her kolu 4 kilometre olan bir düzenek var. Birbirine dik iki kol. Bunun ortasında gelen bir lazer ışınını birazını o tarafa, birazını bu tarafa gönderecek bir 45 derece duran ayna gibi bir düzenek var. İki uçta da gelen lazeri yansıtıp geri gönderen şeyler var. Şimdi bu interferometre, öteden beri bilinen bir teknik. Anlatacağım. Şimdi ne yapıyor bu? Böyle bir düzenekle bir ışın bu tarafa, bir ışın da öbür tarafa gidip geliyor. İkisi aynı dalga boyundaysa iki tarafta gidilen yolların uzunluğunu ölçersiniz. Çok hassas ışığın dalga boyu cinsinden ölçersiniz. Ve bir taraftaki yolun uzunluğu öbür taraftakinden birazcık farklıysa bunu ölçersiniz. Dolayısıyla neyi ölçüyorsunuz? Bu iki kolun uzunluğunu ölçüyorsunuz. Bu kollarda ne var? Maddi bir şey yok. Vakum var. Yani uzay zaman. Uzayın bu kısmı. Çok minüskül bir miktarda, küçücük bir miktar. Şurası küçülürken bu kol büyürse ki beklenen öyle bir sinyal. Bu taraf böyle yaparken bu taraf böyle yapıyor. Uzay bu şekilde sünüp büzüşürse iki taraftaki lazer ışınları gitti geldi nasıl etkileşti bakarak bunu ölçersiniz. Bir sonrakine gidelim lütfen. Şimdi bu prensibi göreceğiz. Bakın geliyor lazer ikiye ayrılıyor. İki taraftan yansıyıp geri geliyor. İki tarafta uzay titreşirse de şimdi lazeri şematik olarak görüyorsunuz. Işığın dalga boyunu görüyorsunuz. Gitti, yansıdı. Öbür taraftaki de yansıdı. Geldiler, öbür tarafa tekrar üst üste binerek geldiler. Belli bir ilişki var şimdi iki taraftan gelenler arasında o açık mavi dalgalar sağ tarafta görülen. Şimdi uzayıp kısaldı iki tarafta farklı şekillerde. O zaman iki tarafa gidip gelen dalgalar üst üste bindikleri zaman bu kolla bu kolun uzunluk farkını ve bunun nasıl değiştiğini an be an ölçüyorlar. Prensip bu. Bunu ışığın, lazer ışığının dalga boyu mertebesinde yapıyorsunuz. Vakumla yapmak zorundasınız. Yani o ışığı böyle uzun huzmer 4 kilometre gidiyor. Bir tübün içerisinde vakum yaratıyorsunuz. Çok pahalı ve çok hassas bir iş. O lazer sinyalini temizlemek gürültüsünden falan etkileşimi görmek için muazzam bir yeni teknoloji geliştirilmiş vaziyette. Olay bu. Şimdi devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Deminki olayın hassaslığı ile ilgili. 4 kilometrelik bir kolda 10 üzeri eksi 15 metre yani 1 metrenin trilyonda birinin binde biri kadarlık uzunluk değişmeleri bekleniyor ve ölçülüyor. Bu çekirdek fiziği boyutlarındadır. Böyle uzunlukları maddenin kendisini kullanarak ölçemezsiniz. Ancak vakumda bu interferometreyle ölçersiniz. O bile yani şaşılacak bir şey. Birçok fizikçinin ben de dahil, tamam bu LIGO projesi onaylandı bir şey görecekler ama herhalde 50 sene sürer diyorduk. Tahminimiz oydu. Devam etmeyelim. Şimdi bu modeli söylüyor size. Teorik bir hesap. En üstte gördüğünüz iki tane kara delik birbirinin etrafında dönüyorlar. Döndükçe enerji kaybediyorlar dalga yaydıkları için. Dolayısıyla yörüngeleri küçülüyor. Küçüldükçe yörünge hızlanıyorlar. Gitgide hızlanan birbirinin içine düşüyorlar. Olay bu. Böyle bir olaydan beklenen, sizin aletinizde almanız beklenen sinyalin zamana karşı grafiği ikinci grafik. Bu nasıl biliniyor? Tabii bu Einstein denklemleri çok karışık. farklı farklı kara delik kütleleriyle defalarca güçlü bilgisayarlarla hesap ediyorsunuz. Şöyle olsa bu çıkar, böyle olsa bu çıkar. Böyle bir kütüphaneniz var elinizde çıkabilecek şeyler arasında. Bir tanesi bu. Sinyal, bu iki tane kara delik birbirine yaklaşırken sinyal iyice bir şiddetleniyor. Ondan sonra birbirinin içine düştükleri için kayboluyor. Yaklaşırken sinyalin çalkalanma sıklığı artıyor. Çünkü bunlar birbiri etrafında her bir tur attıklarında sinyal bir kez değişip dönüşüyor. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Onun için siz de bunu böyle görüyorsunuz. Evet. Altta da görüyorsunuz iki kara delik arasındaki mesafe gitgide kısalıyor. İkisinin birbiri etrafındaki dönme hızları gitgide artıyor. En sonunda birbirinin içine düşüyorlar ve bu olay bitiyor. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bu gördüğünüz bunun sahicisi. Ortada gördükleriniz kırmızısı bir gözlem evinde, Hanford'da. Mavisi de oradan 3000 kilometre uzakta bir başka gözlem evinde gözlenmiş. Ortadaki gördüğünüz demin gösterdiğim yani bilgisayarla hesapladığınız beklenti. Üsttekiler sahici sinyaller. Bir kere her iki gözlem evi birbirinden 3000 kilometre uzakta aynı şeyi görüyor. Demek ki bu uzaydan geliyor sahici. Birbirine göre böyle bir 10 milisaniyeden daha az, birinden daha geç geliyor. Çünkü aralarında bir mesafe var. Işık hızıyla gelen sinyal birine azıcık daha geç ulaşıyor. Ama replikası aynı olayı ikisinde de görüyorsunuz. Gözlenenle teorik beklentinin farkını hesap ettiğiniz zaman aşağıda çok küçük bir ve rastgele bir gürültü seviyesi görüyorsunuz. Yani çok iyi bir deney. Devam edelim. Şimdi bunu dinleyelim ve görelim. Çalıştırabilirsek bunu. Şimdi bu olayın bir de şöyle bir hoşluğu var. Bu iki kara deliğin birbiri etrafına düşerken ki dönme frekansları en son anlarında saniyede 300, 400, 500 gibi. Bu ne demek? Audio frekans demek. Yani oradan gelen sinyali elektronik bir aygıttan doğrudan doğruya hoparlörü takarsanız insan kulağı duyuyor. Hakikaten oradan çıkarılan sesi duymuyorsunuz tabii ama gelen sinyalin titreşim frekansı audio olduğu için. Üstelik bu frekans sıklaştıkça biliyorsunuz frekansın daha yüksek olması, daha sık sık titreşmesi demek, sesin daha tiz olması demek. Onun için kulağımızla bu olay sırasında daha bas seslerden tenor, soprano, yani tiz seslere doğru gideceğiz. Buna chirp deniyor çünkü kuş cıvıltısı gibi hop diye. Burada onu çok iyi duyamadınız, son kısmındaydı. Şimdi onu özellikle öne çıkaran bir kayıt dinleyeceğiz. Bir sonraki. Bir öncekine dönelim. Bunu evet dinleyelim ses kaydını. Ses kaydına tıklarsanız çalacak. Evet. Bir sonrakine geçelim. Şimdi burada bir formül görüyorsunuz. Bu Einstein denklemlerinden elde edeceğiniz sinyalle ilgili özel birkaç formülden bir tanesi. Sağ tarafta bir F harfi görüyorsunuz. Frekans demek. Yani o duyduğunuz sesin iki kara deliğin birbiri etrafında dönmesinin sıklığı. Kaç saniyede bir tur atıyorlar. Aslında saniyede 300 tur atıyorlar. F o. F nokta, bu F hızlanıyor ya. Saniyede frekans ne kadar artıyor? Biz ona frekansın türevi deriz. Bunların her ikisi tabii demin gördüğünüz kayıtlarda ölçülmüş şeyler. Einstein denklemlerinin bu tür olay için beklentisi hem frekans hem de frekansın değişim hızı her biri zaman içinde değişmekteyken bu ikisinin tam sağdaki formüldeki gibi bir kombinasyonu bir sabit veriyor. Bu sabit de neyi veriyor? Buna çarp kütlesi. Cıvıldama mı ne demek lazım çarpı şimdi düşünmedim onu. Neyse bununla ilgili bir kütle. Bu kütle sol taraftaki o teorik bir şey. Her iki kara deliğin olayın başlangıcında henüz birbirine yaklaşmaya başlarken ki ilk kütleleri. Yani iki tane bilinmeyen şey var. M1 ve M2. Tabii bir tek bunu gösteriyorum. Başka formüller de var sinyalin şiddetiyle, cismin sizden uzaklığıyla falan ilgili. Dolayısıyla M1 ve M2'nin içinde bulunduğu bir diğer formülü de kullanırsanız her ikisini buluyorsunuz. Ne buluyorsunuz? Aşağıda görülüyor. Kara deliklerden bir tanesi 36 güneş kütlesi. Bir tanesi 29 güneş kütlesi. 30-35. Ama toplam 65 ediyor. Fakat bu başlangıçtaki kütleleri. En sonunda birbirinin içine düştükleri zaman kalan kara deliğin kütlesi 62 güneş kütlesi. 65 ile başladınız. İçine düşene kadar 3'ü gitti. Nereye gitti? Kütle çekimi dalgalarına gitti. Buradan bulduğunuz sinyali oranın mesafesi bilgisayarıyla bağdaştırdığınız zaman hakikaten de açığa çıkan uzaya dört bir tarafa yayılan o kadar enerji var burada. Mesafe oraya 410 megaparsek denmiş. Ben size onu ışık hızı olarak söyleyeyim. 1,3 milyar ışık yılı bizden. Bu evrenin boyutları büyük patlamadan beri süre giden gelişmeye, genişlemeye göre küçük. Yani evrenin büyük patlamadan beri olan yaşı yaklaşık 15 milyar kadar. Bu onun %10'u. Buna da işte Z denir yakın cisimler için. Yani nispeten bize yakın ama bizden, yani nispeten dediğim evren kozmolojik ölçülerde bize nispeten yakın. Yakın zamanda olmuş, büyük patlamadan hemen sonra olmamış. Fakat ne kadar bu yakınlık? 1.3 milyar ışık yılı. Yani öyle bir mesafe ki şu sırada gördüğümüz sinyal bize oradan 1.3 milyar ışık yılı önce yola çıkarak geldi. Devam edelim. Şimdi son birkaç saydamda başka neler beklenir ondan bahsedeceğim. Birincisi bu kara delikler birbirinin içine düşerken oluşturdukları kütle çekimi dalgasını tamam onu gördük. Kara delikler birbirinin içine düşerken etraflarında bir miktar madde kalabilirse ve bu madde o ortamda çok sıcak İyonlaşmış olursa, iyonlaşmış ne demek? İçinde artı yükler, eksi yükler birbirlerinden farklı hareketler yapabiliyorlar demek. O zaman hareket eden yükler olunca, ivmelenen yükler, elektromanyetik ışıma da çıkacak. Uzayın aynı yerinden, aynı kaynaktan, aynı zamanda elektromanyetik ışıma da çıkması lazım. Şimdi bu kara delikler için biraz zor. Çünkü kara deliklerin çok yakınında bu kadar aktif ışıyacak bir plazma, bir sıcak yüklere ayrışmış madde bulundurmak zor. Neden zor? Hüp diye kara delik yutar onu diye zor. Ama belli şartlarda bir kara deliğin içine düşmeden etrafında depolanması maddenin mümkün. Eğer o maddenin yeterince dönmesi varsa, bir disk oluşturuyorsa o zaman doğrudan içine düşmeyeceği için bir süre yaşar orada. Ve bir yandan böyle spekülasyonlar varken bu gözlemin hemen arkasından gama ışını uyduları o sırada gökyüzünün o tarafından ne kayıt var diye baktılar. İşte demin ki burada onu görüyorsunuz aşağıda makale. Yani şu olaydan kaynaklanan gama ışını yani çok yüksek enerjili fotonlardan oluşan bir sinyal gözlenmiş bulunuyor. Devam edelim. Burada bu tabii hayali resimler. Bu sıcak kara deliklerin etrafındaki nesneler ne yapar diye. Asıl da dikkatli okursanız bu kara delikler için hazırlanmış değil. İki tane nötron yıldızı birbirinin içerisine düşerse onun etrafında sıcak plazma olması daha mümkün. Oradan nasıl bu ısınır, nasıl dalga üretir, dalgalar ne şekilde çıkar üzerine bir senaryo. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Birazcık da renkli diye koydum. Kara delikler için benzeri yok. Daha doğrusu burada ona teşekkür etmek isterim. Eski öğrencim Derya Çebi bana bu slaytları daha böyle benim her zaman yaptıklarımdan daha civcivli bir şekilde hazırlamayı önerdi ve yaptı. Bunları da Derya yaptı. Çok teşekkürler Derya. Şimdi nötron yıldızları için elektromanyetik dalga üretmek çok daha kolay. Zaten gördüğümüz gama ışını patlamaları hep nötron yıldızları birbirinin içine düşerken diye düşünüyoruz. Nötron yıldızları biraz daha zayıf kütle çekimi kaynakları oldukları için iki nötron yıldızı birbirinin içine düşerken ne oluyor? Kütle çekimi dalgası olarak ileride göreceğiz. Ama çok da ileride değil. Şimdi bu LIGO'nun büyük başarısından sonra bir sonraki evre önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu uluslararası bir çalışma olarak büyüyecek. İtalya zaten içerisinde var. Hindistan ve Japonya katılıyorlar. Ve bütün bu detektörlerin birlikte çalışmasıyla 5-10 yıl içerisinde iki nötron yıldızının birbirine düşerkenki sinyalini göreceğiz. Şimdi nötron yıldızları ve nötron yıldızı çiftleri evrende çok daha bol. Dolayısıyla detektörümüzün gücüne göre görebileceğimiz derinliklerin mesafelere baksanız onun içerisinde atıyorum bu sayıları. 3 tane kara delik çifti varsa belki 300 tane nötron yıldızı çifti var. 10 sene sonra bizim detektörümüzün hassasiyeti arttığı için bunları da göreceğiz. İşte bu olay o. Onlarda tabii kesinlikle şey olacak. Gama ışığında üretecekler. İkisi aynı zamanda aynı yerden gelecek. İki taraftan gelen enformasyonla bir sürü şey öğreneceğiz. Devam edelim. Bu işte Fermi GBM dediği şey şu anda uzayda olan gama ışığını kaydeden bir uydu. Bunun gökteki kütle çekimi dalgaları ile 14 Eylül 2015 olayıyla aynı zamanda gördüğü olayın her iki enstrümanda çok kesin yer belirleyemiyor. Çok kaba bir bölge içerisinde veriyor. İşte gama ışını da kaydedilen sinyal şu işaretli kırmızı bölge içerisinden gelmiş gökyüzü koordinatlarında. Burası da öteki kütle çekimi dalgalarının geldiği bölgeyle örtüşüyor. Şimdi daha fazla gitgide ayrıntılara girmeye başlıyorum. Onun için burada toparlayayım. Özetlersem, Newton'dan beri önce madde, ondan sonra alanlar, ondan sonra alanların dinamiği, ondan sonra uzay zamanın kendisinin bir alan olduğu ve dalga taşıdığı fikirleriyle bilim gelişti. Bunlar bilimin bütünlüğü içerisinde birbirlerine bağlı bir yere oturuyorlar ve hepsi adım adım gözlemlere dayanıyor. Sonunda da kütle çekimi dalgalarının dolaylı değil doğrudan kaydını yapmış olduk. O büyük bir aşama. Çünkü beklenen sinyal tam beklendiği gibi çıkıyor ama o sinyal o kadar küçük ki bu muazzam bir teknoloji işi. Tam böyle en temel bilimle en yüksek teknolojinin iç içe geldiği bir marifet burada söz konusu. Bir slide'ım daha var mıydı bakalım? Doğru, bunu unuttum. Şimdi bu ilkinden birkaç ay sonra bir tane daha gözlendi. O da iki kara delikten oluşan bir çift. Bunu da yine yani aynı yıl içerisinde gözlendi. Tarihlerini yazmamışım ama kodlarından okunuyor zaten. Biri 14 Eylül'de ilki, deminden beri anlattığım o. İkincisi de 26 Aralık 2015'te görülmüş. Bu ikincisindeki kara delikler 14 ve 8 güneş kütlesi. Daha zayıf bir kaynak. Herhalde daha yakın ki aynı aletle görülmüş. Resimler tabii ki tamamen hayali. Yani simülasyon. Bu sinyali sağlayacak olan şeyi görselleştiriyorsunuz. Ve tabii ki aynı imajda değiller. Yani bu ikisini aynı imaja koymuşlar. Çünkü gökyüzünün aynı tarafından değiller. Böyle bir şey. Aynı anda da değiller. Böyle bir fotoğraf almadık. Bu hayali. Ama iki tane var bunlardan şimdi. Yani bizden milyarlarca ışık yılı uzakta. Biri 30, biri 35 güneş kütlesinde. İki tane kara delik. Saniyede 300, 400, 500... dönerek birbirinin içerisine dönüp tek kara delik oluyorlar. Tek kara delik oluyorlar sonunda. Tek kara delik oldukları zaman da Einstein denklemleri diyor ki tek kara delik tek başına bir şey yapamaz. Yani kütle çekimi sinyali artık vermiyor. Kavuşup yok oluyorlar ama yok oluyorlar. Teşekkürler. soru varsa şunu söyleyeyim baştan. Burayı bizden sonra kullanacaklar. Vaktimiz kısıtlı. Yarım saat sonra görüyorsunuz şimdiden enstrümanlar sahnede. Bizden onları çalmamız beklenmiyor ama buradan çıkmamız bekleniyor. Evet, buyurun. Pardon.
Çok teşekkürler. Çok kısa bir şey sormak istiyorum. Bu kütle dalgalarını anlamaya çalışırken ben kafamda hep belki de yanlış bir şekilde bunu fiziki bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Dünya ve Güneş arasında bir zincir gibi bu birbirini çekiyor ki biz bir yörüngede duruyoruz diye hayal ettim. Muhtemelen yanlış. Güneşi şu an yok etseniz, 8 dakika ışığını görmeye galiba devam ediyor değil mi dünyadaki bir insan? 8 dakika yörüngede dönmeye devam ediyor mu? Dünya yoksa o noktada zincirin bir ucu koptuğu için dünya o noktadan itibaren yörüngeden çıkıyor mu?
Şimdi 8 dakika daha dünyanın güneşin artık orada olmadığının haberi olmuyor. Dolayısıyla yörüngede dönmeye de devam edecek. İlk söylediğiniz şey bu sonuçla sonucu bağlayıcı değil. Ama işte ilk başta insanların düşündüğü şey aynen oydu. Yani bu uzaktan bunu etkileyecekse arada zincir gibi bir şeyler var. Sonra yapılan deneyler arada zincir gibi bir şeylerin olmadığını. Yani arada bir maddi ortam, bir taşıyıcı olmadan uzayın kendisinin bir takım etkileri giyinebileceğini, taşıyabileceğini gördük. Bu da temelde o kavramı en net şekilde ispatlayan bir gözlem şimdiki.
Şimdi Ali çok güzel. Bir ismi hiç söylemedin, bir ismi de yani söyledin geçtin. İlk söylemediğin isim Huygens. Evet. Eğer Huygens merkezcil kuvvet formülünü elde etmiş olmasaydı Newton 1/r² hemen bilemeyecekti. Çünkü Kepler'in 3. yasasıyla onu birleştirip 1/r² bulmak mümkün ve bulmuşlardı. Hooke falan biliyorlardı. Bunu yani o bir atlama. İkincisi Michelson Morley. Şimdi onun lafını ettin işte tren örneğini falan verirken esirin etkisinin olmadığını gösteren deneyi yaparak ışık hızının değişmeyeceğini dolayısıyla Einstein'ın bunu kullanıp özel görevliliği elde etmesine yol açmış oluyor Michelson Morley. Arada Lorentz de bir şey yapmış ama Einstein'ın bulduklarını bulunca ödü patlamış. Zaman nasıl değişir deyip saklamış. Yani öyle bir şey. Ha, Michelson Morley Einstein'dan önce ona bir yardımda bulunmuş. Bir de 100 yıl sonra, çünkü bu düzenekler Michelson Morley deneyinin muazzam, harika, yani laf bulamıyorum, düzenekleri. Bunu hatırla, yani Michelson Morley'i tekrar tekrar vurgulamak istedim. Onlar iki kere Nobel hak ediyorlar. Mezarlarına götürüp koymak lazım.
Evet. Ben Cihan'ın sorusunu da alayım, sonra ikinize birden cevap vereyim. Muhtemelen fiziktir çünkü.
Benim için burada tamamıyla yeni olan şey, yani hiçbirinin üzerinde çalıştığım şeyler değil ama... İşte takip etmeye çalışıyorum. Bu gama ışını patlaması yakın. Gama ışını patlamasının nereden çıktığını, mekanizması nedir bunun? Bildiğim kadarıyla kara deliklerin ikisi de elektriksel olarak nötral. Belki tam %100 nötral değil de o sayede mi? Yani çünkü gama ışını patlaması için en nihayet bir elektromanyetik bir şey lazım. Ama bir kara delik tamamıyla nötral bir nokta, öbürü tamamıyla bir nötral bir nokta. Burada elektromanyetik radyasyonla yol açabilecek süreç nedir?
Şimdi ömürlüğünden başlayayım. Önce Huygens, Hooke vesaireden bahsetmedim. Çünkü bu konuşmada bilim tarihi olarak tam exact olmayı hedeflemedim. Onun yerine Newton bunu yaptı dedim. Çünkü Newton'un getirdiği bütün mekanizmayla sonunda kalkülüsle ve 1/r² sınanmasını o şekilde gösterebiliyorsunuz. Yani insanlar o fikre kim ne zaman vardı bilhassa seçtim onu ayrıntıya girmemek için. Michelson Morley'den bahsettim. Fazla bahsetmedim. Tabii ki Michelson Morley iki bakımdan çok önemli. Hem J'yi onu söyledim. Hem de kullandığı interferometre. Şimdi kullanılan onun lazer versiyonu. Cihan'ın sorusuna gelince iki kara delik doğrudan kendileri olsalar elektromanyetik hiçbir şey yapamazlar. İki kara deliğin içine düşmeden ama o sisteme yakın yerde lokalize olmuş bir şeyler tutabilirsen ve bu nesneler bu zaman skalasında hiç olmazsa bunların ilk saniyelerinde kara deliklerin içine düşmezler, kalırlarsa o zaman onlar çok, o zaman gamma ışının kaynağı olabilir. Ondan bahsettim biraz. Nötron izi çifti olursa bekleniyor. Burada da gamma ışınları da muhtemelen çok kısa noktada haber görüldü. Sebebi de kara delikleri oluşturan çiftin veya içlerinden bir tanesinin kara delik olurkenki zamanlardan etrafında bir çökmeden kalan açısal momentum taşıdığı için içine düşmeyen olay ufkunun epey dışkında bir kütle deposu var idiyse o arkadaş bu senaryolarda gitgide enerjikleşecek. Zaten plazma halinde olacak ve gamma ışınlarında yani tam ayrıntıları anlaşılmasa bile prensip olarak iyonlaşmış olduğu için gamma ışını vermesi bekleniyor. Hayır, o Einstein teorisinden gelmiyor. O astrofizik. Arkada var, orada var. Bülent bir dakika şeyi bekler misin lütfen?
Kara deliklerin birbirine, kara delik çiftlerinin birbirine kavuşma olgusunun olasılığı zamanda nedir? Ya da birim katı açı başına olasılığı nedir?
Şimdi bu benim anlatmadığım astrofizikte de bir olay, bir ufuk açtı, ona giriyor. Birincisi, yüksek kütleli iki tane kara deliğin bir çift oluşturması ihtimali bizim işte çift yıldızların istatistiğinden falan bildiğimiz şeyleri epeyce zorluyor. Onun için bu hoş bir sürpriz. Bunun üzerine astrofizikçiler ev ödevlerine yeniden döndüler. Yani bütün evrimin sonunda, en sonunda kalan yıldız çöküp de hala 30 güneş kütlelik bir kara delik nasıl olur? Bunun olması için yıldızlar evrimleri sırasında bir miktar kütleyi rüzgar, yıldız rüzgarıyla kaybediyorlar. Güneş de yapıyor onu. Büyük kütleli yıldızların rüzgarla kütle kaybetmelerinin verimi anlaşılan çoğunluğun sandığından epeyce daha düşük. Azınlıktaki bir takım teorilere daha uyuyor. Öyle ki standart yıldız evriminin sonunda 30 kütleli güneş kalır ve bunların bunu yaptığın zaman, bu rüzgar falan düzeltmeni yaptığın zaman o zaman işte 30-35 güneş kütlelik kara deliklerin çift yıldızlarda bulunması nispeten nadir olmakla birlikte 1.3 milyar ışık yılı çaplı bir küre içerisinde yılda buna benzer 1-2 olay olabilir çıkıyor. En arkaya, evet. Buradayken bunu alayım da ondan sonra. Tamam, siz sorunuz mu vardı? Peki o zaman, tamam. Maral Hanım'a verin, evet. Sizin mi sorunuz vardı Orhan Bey? Ben anlamadım bunu, tamam, affedersiniz, tamam. En arkada Osman Bey'in bak şeyi var.
Teşekkürler. Elektromanyetik dalgaların hızının biz genel olarak saniyede 300 bin kilometre olduğunu biliyoruz. Demin bir beyefendinin sorusuyla da ilgili olarak güneş yok olduğunda 8 dakika kadar ışığın geldiğini farz ediyoruz. Fakat kütle çekim gravitasyon dalgaları herhalde 3 saniyede 300 bin kilometre hızla etkisini gösterecek değil diye düşünüyorum.
Aynen öyle.
Eğer güneş yok olursa anında yörüngesi yok olacaktır dünyanın.
Hayır, hayır. Kütle çekimi alanlarının, kütle çekimi dalgalarının taşındığı hız da aynı C.
Aynı mıdır?
Diyorsun? Aynı, evet. Evet. Aynı.
Anında etki diye...
Anında etki diye bir şey yok.
Daha önce ben öyle
bildiğim yok, şey söyledim. Yani o Newton'da var ama evet. Özel görelilikten itibaren, çünkü özel göreliliği Einstein, Maxwell denklemlerinden, elektrik manyetik olaylardan esinlenerek çıkardı ama evet. Beklentisi bütün kuvvetler, bütün fizik yasaları için C sınırının
aşılamıyor yani.
Aşılamayacağı ve dalgaları taşıyan dalgaların yayılma hızında C olacağı idi. Genel görelilikte de C aynı C. Dolayısıyla kütle çekimi dalgaları da. Nitekim aynen. Bu cismin uzaklığı ve İki tane detektörde olayın görülmesi arasındaki zaman farkı da tam o C'yi veriyor bize.
Anladım. Teşekkürler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Maxwell elektromanyetik alan teorisini ortaya koyduğunda bunun teknolojik sonuçlarına dair herhangi bir öngörüde bulunamamıştı. Şimdi acaba bu ölçüldüğüne göre gravitasyonel dalgaları bunun elektronik sonuçları hakkında herhangi bir varsayımda bulunma ihtimali var mı veya öyle bir düşünce doğdu mu? Teşekkür ederim.
Şimdi Maxwell'inkinden farklı. Maxwell'inkinde elektromanyetik dalgaların anlaşılmasıyla birlikte o vakte kadar ışıktan başkası bilinmezdi. Dalga boyları farklı, bizim gözümüz algılamıyor ama aynı yasalara tabi, Maxwell sana tabi başka dalgalar olabilir. İşte Hertz radyoyu bularak o çığırı başlattı. Şimdi burada kütle çekimi dalgalarının başka dalga boylarında başka türleri olabilir. Biz onları daha kolay ölçeriz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bunları ölçebileceğimiz yoğunlukta verenler çift yıldız sistemleri. Onların da işte frekansları, dalga boyları falan sinyalleri en belli. Ayrıca bunların hepsi hani bizim kaydetmemiz açısından enteresan. Ama kütle çekimi dalgası üretmemiz bizim. Yani radyo dalgaları üretip de radyo yayını yaptığımız gibi öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Yani sadece çok uzakta falan değil, şimdiden mümkün değil. Çünkü işte her biri 30 güneş kütlelik nesneleri manipüle etmek lazım burada mühendislik yapacaksanız eğer. Buradaki teknolojiyle ilişki Maxwell denklemlerinden epeyce farklı, epeyce daha dolaylı. Şu andaki geçerli kayıt, bunları bulma yöntemimiz interferometre ve lazerler. Bu proje tek başına lazerlerin gelişmesinde, lazer aynaları, işte lazer yansıtıcıları falan neyse o, tek başına birçok başka araştırmaya göre muazzam bir katkı yaptı. Dolayısıyla kütle çekim dalgalarını üreterek değil, bu aygıtların tasarımından çıkan teknolojiyi lazer uygulamalarını dünyada kullanarak bir pencere açılacak. Bir diğer şey de bundan sonraki nesilde o 4 kilometrelik yer yerine uzayda farklı yerlerdeki uydular üzerindeki interferometreler kullanılacak. O da interferometre teknolojisini uzaya taşımak demek. O da bir başka pencere açacak teknik olarak. Buyurun. Tamam.
Teşekkür ederim hocam. Şimdi analojiler kurduk işte Newton'dan ve elektromanyetikten. Şimdi prensipte biz elektromanyetik dalgaları fotonlara benzetiyoruz. Yani fotonlar onun taşıyıcı parçaları. Şimdi buna karşılık graviton diye bir şey uydurduklarını ya da öyle bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bir bu konuda fikrinizi almak isterim. Bir ikincisi de mesela elektronun işte bu Aharonov-Bohm fazı bir şekilde ölçülebilir bir şey. Ki onu Maxwell aslında matematiksel olarak uydurmuştu. Sonra kuantum mekaniksel olarak ele aldığımızda, yani elektronu parçacık ve dalga olarak aldığımızda bu fazı tespit etmek mümkün oldu. Acaba o vektör potansiyele karşılık gelen bir potansiyel türetilebilir mi? Gravitasyonel, vektörel potansiyel gibi bir şey.
Evet. Şimdi bu tür yani Aharonov-Bohm'daki vektör potansiyelinin kütle çekimi alanında çok daha karmaşık bir eşdeğeri var. O da bir ayar alanı gibi fonksiyon görüyor. Ama Aharonov-Bohm deneyi gibi bir deneye dönüştürüleceğini ben duymadım. Olası mıdır bilmiyorum. Gravitona gelince ondan bahsettim. Yani kütle çekimi teorisi, Einstein'ın genel gelenek teorisinin kuantalaşması olursa onun parçacığının adı graviton olacak. Adı şimdiden konmuş ama bu kütle çekiminin kuantumlaştırılması işi anlaşılmış bir iş, henüz yapılmış bir iş değil.
Hocam merhaba, ben Onur. Bildiğim kadarıyla zaman denilen boyut şimdiden geleceğe doğru akan ve olayları aynı anda olmasını değil de sıraya koyan bir boyut. Bunun yanında elektronların süperpozisyon durumunda ise aynı anda birçok halde veya birçok gözlem olmadığında halde bulunabildiği, işte öğrendim bunu açıkçası, böyle söyleyeyim. Çok güzel anlatamadım ama idare edin lütfen. Şimdi hocam diyorum ki zaman, yani orada onun arasında, onun elektronun süperpozisyon durumuyla zaman arasındaki ilişkiyi tam olarak çözemiyorum. Çünkü aynı anda yani sıra halinde değiller gözlem olmadığında. Bilinç acaba diyorum burada zamanı okumaya yarayan bir ne bileyim anlatamadım ama siz ne demek istediğimi anladınız.
Bilincin zaman algısıyla fiziğin zaman tanımı birbirinden farklı şeyler. Fizikteki zaman tanımına göre relativite açısından iki olayın hangisinin önce hangisinin sonra olduğu zaman içindeki sıralamaları gözlemciye göre değişir. Fakat mesela elektronlarla ilgili bir teori yapıyorsunuz. Kuantum alan teorisi yapıyorsunuz. Burada olayların zaman içerisinde sıralanmasının relativiteye uygun şekilde, kimin baktığına uygun şekilde değiştirilebilecek nitelikte. Yani relativite çerçevesinde bir teori yapar, onun içerisinde de zaman içerisinde olayların sıralamasını dikkatli hesaba katarsanız hesap yapabiliyorsunuz. Bir muğlaklık olmuyor ve sonucunda da deneyle karşılaştığınızda çok net sınanan sonuçlar elde ediyorsunuz kuantum alan teorisinde.
Teşekkür ederim.
Orhan Bey'in sözü var.
İsterseniz sonra şey yapayım. Çünkü galiba içeri geliyor. Değil mi?
Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.